Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım, 19. bölüm. Eve ayakta, soluğu Rourke'un ensesinde yemek yiyordu. Rourke bundan sıkıldığında uzandı ve Eve'i çimdikledi. Geri çekil. Sadece görmeye çalışıyorum ama Eve geri çekildi. Yarım saattir onunla uğraşıyorsun. Polis merkezindeki cihazları düşünerek Feeney'in bile aynı noktaya ulaşmak için en az iki kez denemesi gerekeceğini düşündü. Eve, hayatım, dedi Rourke. Sonra Eve kaşlarını çatınca içini çekti. Burada katmanlar var Teğmen. Katman üstüne katman. Yeraltı denmesinin nedeni bu. Zavallı genç ototronik uzmanlarımızın kullandığı şifreli isimlerden ikisini öğrendim. Dahası da olacak. Yine de iletişimi çözmek biraz zaman alacak. Kendisi de akşam yemeğini yiyebilmek için Rourke makineyi otomatik ayara aldı. Sadece oyunlar değil mi? Eve ekranda geçen sembolleri ve tuhaf şekilleri görebilmek için yerinde kıpırdandı. Sadece yetişkin çocukların oynadığı oyunlar, gizli gruplar, yüksek teknolojili kulüpler. Az çok öyle. Çoğumuz eğlenceyi severiz Eve. Oyunlar, fanteziler. Bir süre başka biriymişiz gibi davranabilmemizi sağlayan kimliği belirsiz bilgisayar maskeleri. Oyunlar diye düşündü tekrar Eve. Belki bütün anahtarlar oyunlardaydı. Ama Eve kurallara ve oyunculara yeterince yakından bakmamıştı. Kendin olmanın nesi kötü? Bu herkese yeten bir şey değil. Bu tür şeyler özellikle yalnızlık çeken eksantrik yapılı insanları cezbediyor. Ve fanatikleri. Kesinlikle. Elektronik servisler, özellikle de yeraltı temelliler, fanatiklere açık bir platform sağlıyor. Rourke bir kaşını kaldırarak önüne baktı ve etini düzgün bir şekilde dilimledi. Aynı zamanda eğitim açısından da bilgi verici, eğitici bir hizmet veriyorlar. Bu da kesinlikle zararsız bir eğlence olabilir. Ayrıca yasal diye hatırlattı. Yeraltı temelli olanlar bile düzenli olarak kontrol edilemiyorlar. Bu da genel olarak bunun imkansız olmasından kaynaklanıyor. Üstelik çok pahalıya mal oluyor. EDD onların listesini tutuyor. Belli bir ölçüde. Buraya bak. Rourke geri döndü, birkaç tuşa bastı ve duvar ekranlarından birinde bir görüntü belirdi. Gördün mü? Camelot'un yeni bir versiyonunun eğlenceli bir oyunundan ibaret. Çok kullanıcılı bir rol oyunu ve hologram opsiyonu var diye açıkladı Rourke. Herkes kral olmak istiyor ve şurada, başka bir ekranı işaret etti, Erotica denen bir cinsel fantezi programının son derece açık bir reklamı. İkili uzaktan konsol opsiyonu var. Kaşlarını çatarak pis pis sırıttı. Benim şirketlerimden biri üretiyor. Oldukça da popüler. Eminim öyledir. Kendisinin deneyip denemediğini sormadı. Bunu bilmek istemiyordu. Anlayamıyorum. Muhtemelen bu programdan daha ucuza gelecek lisanslı bir eş kiralayabilirsin. Seksi kanlı canlı yapabilirsin. Neden buna ihtiyaç duyuyorlar ki? Fantezi aşkım. Kontrolde olmak veya terk etmek. Üstelik programı tekrar tekrar çalıştırabilirsin, hem de neredeyse limitsiz çeşitlemelerle. Zihin ve ruh, bütün fantaziler bu ikisiyle ilgilidir. Ölümcül olanlar bile, dedi Eve. Bütün bunlar bununla ilgili değil mi zaten? Kontrol sahibi olmak, başka birinin zihni ve ruhu üzerinde tam bir kontrole sahip olmak. Oyun oynadıklarını bile bilmiyorlar. Asıl mesele de bu. Dev gibi bir egoya sahip olman ve hiç vicdan taşımaman gerek. Mira, Jess'in bu tanıma uymadığını söylüyor. Ah, bu da bir sorun değil mi? Eve, başını eğerek kocasına baktı. Şaşırmış gibi görünmüyorsun. O adamın ağzı iyi laf yapıyor ama icraatta bir şey yok. Böyle insanlar gözlerini kırpmadan kan dökemezler. Eve, tabağındaki bifteyi midesine indirdi ve bir kenara itti. Ama bu şekilde öldürmek bence kesinlikle kansız, korkakça, tam bu tiplere göre. Rourke sırıttı. İyi söyledin ama bu tür insanlar öldürmezler, sadece konuşurlar. Eve Jess Barrow konusunda tam bir çıkmaza girmiş olduğunu itiraf etmekten kaçınıyor, ısrar ediyordu. Daha fazlasını bulmam gerek. Daha ne kadar sürer sence? İşim bitene kadar. Sanal gerçeklik gözlüğündeki verilerle kendini oyalayabilirsin. Ona geri döneceğim. Reyna'nın ofisine iniyorum. Eğer yemekten dönmediyse ona Jess'le ilgili bir not bırakabilirim. Güzel. Rourke karısının fikrini değiştirmeye çalışmadı. Bir şeyler yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Sadece zaman geçirmek ve hareket halinde olmak için. İşin bittiğinde tekrar buraya dönecek misin yoksa seninle evde mi buluşayım? Bilmiyorum. Gösterişli ofisinde oturmuş kontrollerle oynarken Rourke'un mükemmel göründüğünü düşündü Eve. Belki herkes kral olmak istiyor diye düşündü. Ama Rourke kendisi olmaktan memnun. Rourke'un bakışları Eve'e kaydı. Evet Damon. Sen kesinlikle olmak istediğin kişisin. Bu harika. Çoğunlukla. Sen de olmak istediğin kişisin. Çoğunlukla diye mırıldandı Eve. Reyna ile buluştuktan sonra Feeney ve Peabody'yi kontrol edeceğim. Bakalım bir şey bulmuşlar mı? Yemek için teşekkürler. Bilgisayardaki yardımın içinde. Bana ödeyebilirsin. Rourke karısının elini tutarak ayağa kalktı. Seninle bu gece sevişmeyi çok istiyorum. Sormana gerek yok. Eve kızararak omuz silkti. Evliyiz. Sormak da fantezinin bir parçası diyelim. Rourke yaklaştı ve dudaklarını Eve'inkilere dokundurdu. Seni bu gece uçurmama izin ver Eve, seni şaşırtayım. Seni baştan çıkarayım. Bir elini Eve'in kalbinin üzerine koydu ve sert, dolu dolu atışını hissetti. İşte diye mırıldandı. Çoktan başladım bile. Eve'in dizleri titriyordu. Teşekkürler. Sanırım dikkatimi işime vermem gerek. 2 saat. Bu kez öpücük uzun sürdü. Sonra kendi keyfimize bakalım. Denerim. Hala yapabileceğinden eminken Eve geri çekildi ve çabucak kapıya doğru yürüdü. Sonra döndü ve Rourke'a baktı. 2 saat dedi. Sonra başladığın şeyi bitirebilirsin. Kapıyı kapatıp aceleyle asansöre doğru yürürken Rourke'un güldüğünü duydu. 39, batı diye emretti Eve, kendisi de gülümserken. Evet, kendi keyiflerine bakacaklardı. Jess ve iğrenç oyuncağının onlardan çalmaya çalıştığı bir şeyle ilgileneceklerdi. O anda durdu ve gülümsemesi kayboldu. Sorun bu muydu diye sordu kendi kendine. Bir şeye fazlasıyla kişisel duygularını da işe katarak odaklandığı için daha büyük bir şeyi mi kaçırıyordu? Ya da daha küçük? Eğer Mira haklıysa ve Rourke'un bu tür kişilerle ilgili teorileri doğruysa o zaman Eve haksız demekti. Biraz geri çekilip yeniden odaklanma zamanı gelmişti. Bu teknolojik bir suçtu diye düşündü. Ama teknolojik suçlar yine de insan gerektirir. Bir amaç, duygu, hırs, nefret, kıskançlık ve güç. İşin altında yatan şey bütün bunlar ya da bunların bir birleşimi miydi? Jess'in gücü hem istediğini hem de kıskandığını görebiliyordu. Ama bunun için öldürür müydü? İyice sakinleşerek zihninde bir adım geri çekildi ve Jess'in morgda çekilmiş olan fotoğrafları gördüğü zaman verdiği tepkiyi düşündü. Buna neden olan bir adam, olmasını sağlayan bir adam, sonuçlarla karşılaştığında böylesine şiddetli bir tepki verir miydi? Mümkün değil diye düşündü. Ama sonra çalışmalarının sonuçlarını görmekten hoşlandığını hatırladı. Olanlara kıs kıs gülüyor ve cep bilgisayarına notlar alıyordu. Acaba tarayıcıların kaçırdığı başka bir cep bilgisayarı olabilir miydi? Jess'in stüdyosunu kendisinin araştırması gerekiyordu. 39'a geldiğinde asansörden inerken ve bir laboratuvarın siperlikli camını incelerken dalgındı. Burası sakindi. Kameraların üzerlerindeki hareket dedektörlerinin kırmızı ışığının gösterdiği gibi güvenlik iş başındaydı. Hala iş başında olan bir droid varsa onlar da kapalı kapılar arkasındaydı. Avucunu bir tarayıcıya bastırdı, onayı bekledi, adını vererek ses tanımını yaptı ve Reyna'nın ofisinin yerini sordu. En üst kata girebilirsiniz Dallas, Taman Eve. Lütfen sol tarafınızdaki koridordan ilerleyin ve bitiminde sağa dönün. Doktor Ott'un ofisi o noktadan 5 metre ileride. İçeri girmek için bu aşamaları tekrarlamanız gerekmeyecek. Lütfen keyfinize bakın. Rourke'un mu yoksa Reyna'nın mı güvenlik sistemini ona göre ayarlamış olduğunu merak etti. Camlı köprüden geçerken çok etkilendi. Her tarafta şehrin manzarası uzanıyordu. Kendi ayaklarına baktığında altından geçen şehir trafiğini görebiliyordu. Fondan gelen son derece enerjik müzik, bazı müzikologların droidlere müzikle ilgili coşku yükleme fikrini hatırlattı. Bu da bir tür zihin kontrolü değil miydi? Kapıdaki ışıklı plaketin üzerinde William'ın adı yazılı bir ofisin önünden geçti. Bir oyun ustası diye düşündü Eve. Onun beyin kalıbını ve birkaç teorisini almak ilginç olabilirdi. Kapıyı vurdu ve ışığın kırmızı yandığını gördü. Üzgünüm, William Schaeffer şu anda ofiste değil. Lütfen adınızı ve mesajınızı bırakın. En kısa zamanda cevap verilecektir. Ben Dallas. Bak William, yemekten sonra birkaç dakikan varsa seninle görüşmek istediğim bir konu var. Şimdi Reyna'nın ofisine uğrayacağım. Eğer orada yoksa mesaj bırakacağım. Daha sonra benimle konuşmak için zamanın olduğunda ya evde ya da ofiste olacağım. Tekrar koridora dönerken saatine baktı. Tanrı aşkına yemek ne kadar sürüyordu böyle? Yemeği alırsın, ağzına koyarsın, çiğnersin ve yutarsın. Reyna'nın ofisini buldu ve kapıyı vurdu. Kapıdaki ışığın yeşil yanması ve kapının kayarak açılması için 5 saniye kadar beklemesi gerekti. Reyna onun içeri girmesini istemeseydi, kapıyı kilitli tutabilirdi. Eve ortamı incelemeye başladı. Gerçekten Reyna'ya uygun bir yerdi. Parıl parıldı ve beyaz duvarların üzerine vuran lazerler, ateş kırmızısının en şehvetli tonlarını çağrıştırıyordu. Pencereye dönük konmuş olan masa, Reyna'ya yoğun hava trafiğinin sürekli bir görüntüsünü veriyordu. Oturma bölümü kalın minderli koltuklarla döşenmişti. Bir tanesi hala son oturan kişinin vücut hatlarını taşıyordu. Reyna'nın kıvrımları etkileyiciydi, silüet halinde olsa bile. Taş gibi sert plastisit masaya ve akordeon boyunlu lambanın ışığını yakalayıp kızıl bir tonla yansıtan elmas desenleri oyulmuştu. Eve, masanın üzerinde duran sanal gerçeklik gözlüklerini aldı ve Rourke'un en son modeli olduğunu görerek yerine bıraktı. Bu aletler onu hala huzursuz ediyorlardı. Döndü ve odanın karşı tarafındaki çalışma istasyonunu inceledi. O alanda dişil ya da yumuşak olan herhangi bir şey yoktu. Her şey sadece işle ilgiliydi. Parlak beyaz tezgah ve koltuk bile sert görünüyordu. Otomatik kontrole bağlanmış bir bilgisayarın hafif vınlamasını duydu ve ekrandan geçen sembollere çatık kaşlarının altından baktı. Rourke'un ekranında deşifre etmeye çalıştıklarına benziyordu. Ama sonuçta bilgisayar şifrelerinin hepsi birbirine benzerdi. Meraklı bir şekilde masaya yaklaştı ama incelemeye değecek ilginç bir şey bulamadı. Gümüş bir kalem, bir çift güzel ve pahalı altın küpe, William'ın bir uçuş giysisi içinde sırıtırken çekilmiş bir gençlik hologramı. Yine o tuhaf ve anlaşılmaz bilgisayar şifrelerinden oluşan kısa bir kağıt çıktısı. Eve, masanın kenarına oturdu. Sırım gibi vücudunun, Reyna'nın vücudundan kalan silüetin içine gömülmesini istemiyordu. İletişim cihazını çıkararak Peabody'yi aradı. ''Bir şey var mı?'' Dwayne'in oğlu bizimle işbirliği yapmak istiyor. Annesinin oyunlara gösterdiği ilginin farkında. Özellikle de rol almaktan hoşlandığının. Bu oğlunun paylaştığı bir ilgi alanı değil ama sürekli oyun arkadaşlarından birini tanıdığını söylüyor. Kısa bir süre için onunla çıkmış. Adını aldım. Burada New York'ta yaşıyor. Veriler bende. Aktarayım mı? Sanırım bu işi kendin halledebilirsin. Bir görüşme ayarla ve ancak eğer işbirliği yapmayı reddederse merkeze getir. Sonucu bana bildir. Peki efendim. Peabody'nin sesi ciddiydi ama aldığı görevden dolayı gözleri parlamıştı. Hemen yola çıkıyorum. Eve bundan tatmin olarak Feeney'i denedi. Fakat iletişim cihazı meşguldü. Bu yüzden temas talebinde bulunarak kapamak zorunda kaldı. O sırada kapı açıldı. Reyna aceleyle masasına doğru yürürken masanın kenarında oturan Eve'i gördü. Eve, seni bu kadar erken beklemiyordum. Zamanlama da sorunlarımdan biridir. Anlıyorum. Reyna gülümsedi ve kapıyı kapadı. Sanırım seni Rourke içeri aldı. Sanırım öyle. Sakıncası var mı? Hayır, hayır. Reyna elini havada salladı. Sadece biraz dikkatim dağınık. William programlardaki bazı sorunlar hakkında konuşup duruyor. Onu asık yüzle tatlısını yerken bıraktım. Hafif bir vınlamanın yayıldığı bilgisayarına baktı. Burada iş hiç durmaz. Arge 24 saatlik bir iştir, gülümsedi. Sanırım bu açıdan polisliğe benziyor. Şey, henüz konyak içmedim, sen de ister misin? Hayır, teşekkür ederim, görevdeyim. O halde kahve. Reyna bir tezgaha yaklaştı ve sade sert bir kahve istedi. Bu dağınıklığımı hoş gör. Bugün takvimin biraz gerisinde kaldık. Rourke yeni sanal gerçeklik gözlüğünün verilerine ihtiyaç duyuyordu ve tasarımdan uygulamaya kadar her şeyi istedi. Bu senin tasarımındı. Az önce Rourke sözünü edene kadar fark etmemiştim. Aa, büyük bölümü William'a ait ama benim de biraz katılımım oldu tabii. Şimdi Kahve fincanını iyi ve uzattı ve konyak kadehini eline alarak masanın arkasına geçti. ''Senin için ne yapabilirim?'' ''Danışmanlık yapmayı kabul edeceğini umuyorum. Şüpheyle şu anda göz altında bir avukat tuttu ama orada tıkanacağımızı sanmıyorum. Belli uzmanlık açısından yaklaşan bir profile ihtiyacım var.'' ''Genetik tanımlama.'' Reyna parmaklarını masanın üzerinde tıklattı. ''İlginç. Suçlamalar nedir? Seninle anlaşana ve kumandanım seansı onaylayana kadar bunları açıklayamam. Ama olursa testi sabah saat 7'de yapmak isterim.'' ''Sabah 7'de mi?'' Reyna yüzünü buruşturdu. ''Oh, ben bir tarla kuşundan çok baykuşum. O saatte kalkmamı ve bir test yapmamı istiyorsun. Hiç olmazsa biraz bilgi ver.'' Hafifçe gülümsedi. ''Sanırım Mira şu şüpheliği çoktan görmüştür ve tahmin ediyorum ki sonuçlardan hoşlanmadın. İkincil görüşler sıra dışı bir durum değildir. Her nedense Eve kendini savunma ihtiyacı duymuştu. Ayrıca suçluluk duyduğunun da farkındaydı. Hayır, ama Doktor Mira'nın raporları çok tutarlıdır ve çok ender sorgulanır. O adamı enselemeyi feci şekilde istiyor olmalısın. Ben gerçeği istiyorum. Bulmak için önce teorileri, yalanları ve aldatmacaları elemek zorundayım.'' Eve masadan uzaklaştı. ''Bak, bu tür bir şey yapmanın ilgini çekeceğini sanmıştım. Çekiyor gerçekten. Ama neyle karşı karşıya olduğumu bilmek istiyorum. Şüphelinin beyin taramasına ihtiyacım var. Bende var. Deliller arasında.'' ''Gerçekten mi?'' Reyna'nın gözleri parladı. ''Ayrıca biyolojik anne babası ile ilgili mümkün olan bütün verileri görmem gerek. Kim oldukları biliniyor mu?'' ''Doktor Mira'nın testi için o verilere ulaştık. Sen de kullanabilirsin.'' Reyna arkasına yaslandı ve elindeki kadehi inceledi. ''Cinayet olmalı.'' Eve'in yüz ifadesi karşısında dudakları seyirdi. ''Sonuçta senin alanın bu. Can alan olaylar.'' ''Öyle de diyebilirsin. Sen nasıl diyorsun?'' ''Can alanların araştırılması.'' ''Evet, evet ama bunu yapmak için önce ölüyü incelemek zorundasın ve ölümün kendisini. Nasıl oldu, ne yol açtı, o son anlarda katille kurban arasında neler oldu? Nefes kesici, gün be gün. Yıllar boyunca bir meslek olarak bunu yapmak, her gün ölümü incelemek için insanın nasıl bir kişiliği olması gerekir? Bu seni yaralıyor mu Eve? Kalbini katılaştırıyor mu?'' ''Beni kızdırıyor,'' dedi Eve ve ''felsefe yapacak zamanım yok.'' ''Bağışla, bu da benim kötü bir alışkanlığım.'' Reyna derin bir iç çekti. ''Bilim benim her şeyi analiz ettiğimi söylüyor.'' Gülümsedi. ''Bu suç değil ki, en azından cinayet sayılmaz. Ve sana yardım etmek istiyorum. Kumandanını ara,'' dedi. ''İznin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ondan sonra detaylara geçebiliriz.'' ''Teşekkür ederim.'' Eve iletişim cihazını çıkardı, döndü ve sadece görüntü istedi. Bu daha uzun sürüyordu ve daha az etkiliydi. Bilgi ve rica yazılarının gidip gelmesi. Kendi sezgilerini, kararlılığını sadece görüntüye nasıl ekleyebilirdin ki? Ama elinden geleni yaptı ve bekledi. ''Sen ne yapmaya çalışıyorsun Dallas? Mira'dan sonra ikinci bir test daha mı istiyorsun?'' ''Sadece başka bir görüş daha istiyorum kumandan. Bu prosedüre uygun bir şey. Sadece bütün açıları deniyorum. Eğer savcıyı Jesse'yi intihara teşvikten suçlaması için ikna edemezsem, diğer suçların da görmezden gelinmesini istemiyorum. Bunun kasıtlı olduğunu kanıtlamak zorundayım.'' Bu bir zorlamaydı ve kendisi de biliyordu. Whitney bir karar vermek için düşünürken Eve rahatsız ve huzursuz bir şekilde bekledi. ''Bana sadece bir açılış ver,'' diye düşündü. ''Sadece kulağının çekilmesi gerekiyor. Yaptığının bedelini ödemesi gerek.'' ''Sana devam etmeye yetkisi veriyorum Teğmen. Umarım bu bir bütçe ziyanı değildir. Mira'nın raporunun son derece güvenilir olduğunu ikimiz de biliyoruz.'' ''Anlıyorum ve teşekkür ederim. Doktor Ott'un raporu hiçbir şey değilse bile Barrow'un avukatının başını ağrıtacak. Şu anda şüpheliyle cinayetler arasında bir bağlantı kurmak için uğraşıyorum. Sonuçlar sabah saat 9'a kadar hazır olacak.'' ''Kesinlikle öyle olsun. Seninkiyle birlikte benim kellem de tehlikede.'' Whitney ayrıldı. Eve uzun, sessiz bir nefes verdi. Biraz daha zaman kazanmayı başarmıştı ve aslında peşinde olduğu şeyin sadece bu olduğunu kendine itiraf etmeliydi. Zamanı oldukça eşelemeye devam edebilirdi. Rourke'la Feeney herhangi bir veri elde edemezlerse, gezegende ya da gezegen dışında bunu yapabilecek başka biri yoktu. Jess, kendi suçunun cezasını çekecekti ama cinayetlerin intikamı alınmış olmayacaktı. Bir an için gözlerini kapadı. Kendisinin asıl durduğu yer de tam olarak burasıydı. Kurbanın intikamcısı. Tekrar gözlerini açtığında detayları Reyna'ya aktarmadan önce biraz kendini toparlamak istiyordu. O anda bilgisayar monitöründe siyah beyaz bir dizi yazı gördü. Matthias Drew, Autofile adıyla bağlandı. Matthias Drew, Banger adıyla bağlandı. Matthias Drew, Holodeck adıyla bağlandı. Birden kalp atışları hızlandı ama iletişim cihazının düğmesini açarken ve Feeney ile Peabody'ye bağlanmalarını bildiren sinyali gönderirken eli kesinlikle titremedi. Desteğe ihtiyacı vardı. Transmisyon kaynağında hemen cevap gerekiyordu. Kartı cebine attı ve döndü. Kumandan danışmanlığı kabul etti, biraz isteksizce. Sonuçlara ihtiyacım var Reyna. Alacaksın. Reyna biraz daha konyak doldurdu ve bakışlarını masasındaki gösterişli bilgisayara kaydırdı. Kalp atışların aniden hızlandı Eve ve adrenalin seviyen belirgin bir şekilde yükseldi. Başını yana eğdi. Ah hayatım, diye mırıldandı ve masanın arkasından kaldırdığı elinde bir NYPSD tabancası parladı. Bu büyük bir sorun. Birkaç kat yukarıda Rourke eline geçen yeni Matthias hakkındaki verileri inceliyordu. Şimdi bir yerlere ulaşıyoruz işte, diye düşündü. Bilgisayarı tekrar otomatiğe aldı ve yeni sanal gerçeklik gözlüğü hakkındaki verilere odaklandı. Bu tuhaf, diye düşündü. Ve ilginç. Jess Barrow'un büyülü konsolundaki parçaların bazıları yeni sanal gerçeklik gözlüğündeki parçalardan kopyalanmış gibi görünüyor. O anda telelinki çalınca alçak sesle bir küfür savurdu. Rahatsız edilmek istemiyorum. Üzgünüm efendim. Burada Mavis Freestone adında biri var. Kendisini görmek isteyeceğinizi söylüyor. Rourke ikinci bilgisayara otomatiğe bağladıktan sonra görüntü ve sesi bloke etti. Onu içeri gönder Kero. Artık eve gidebilirsin. Sana bu akşam daha fazla ihtiyacım olmayacak. Teşekkür ederim. Bayan Freestone'u hemen gönderiyorum. Rourke kaşlarını çattı ve Reyna'nın denemesi için bıraktığı sanal gerçeklik gözlüğünü eline aldı. Birkaç ayarlama yapılması gerektiğini düşündü. Bir sonraki sürüm için geliştirilmeliydi. Telkin opsiyonları yüklenmişti ve benzerlik bu şekilde açıklanabilirdi. Yine de umurunda değildi. Arge bölümünde bir sızıntı olabileceğini düşündü. William'ın yeni sürüm için neler ürettiğini bilmiyordu. Diğer bilgisayara bir disk taktı. Mavis'in niçin geldiğini anlarken verileri bilgisayara geçmenin bir sakıncası olmazdı. Makine bir sinyalle diski kabul etti, yüklemeye başladı ve o sırada kapı açıldı. Mavis çılgın gibi içeri daldı. Hepsi benim hatam, benim hatam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Rourke masanın arkasından geldi, Mavis'in elini tuttu ve şaşkın yardımcısına anlayışlı bir bakış attı. Sen evine git, bununla ben ilgilenirim. Bir dakika, bir şey daha var. Güvenlik sistemini karım için açık bırak lütfen. Otur Mavis. Rourke genç kadını bir koltuğa oturttu. Soluklan biraz ve Mavis'i doğru okuyarak şakacı bir tavırla başını okşadı. Ve ağlama. Senin hatan olan şey neymiş bakalım? Jess, sana ulaşmak için beni kullandı. Dallas benim hatam olmadığını söyledi ama ben öyle olduğunu düşünüyorum ve öyle. Kahramanca bir tavırla uzun bir iç çekti. Bunu getirdim. Elindeki diski Rourke'a uzattı. Nedir bu? Bilmiyorum. Belki de delildir. Bir bak. Pekala. Rourke, Mavis'in elinde deli gibi salladığı diski aldı. Neden Eve vermedin? Verecektim. Burada olduğunu sanıyordum. Diski elimde tutmamın doğru olduğunu sanmıyorum. Leonardo'ya bile söylemedim. Ben çok kötü bir insanım. Daha önce de birçok kez hisleri durumunda olan kadınlarla karşılaşmıştı. Rourke diski cebine attı, yaklaştı ve otomatik aşçıdan büyük bir bardak yatıştırıcı içki istedi. Al iç bunu. Bunun ne tür bir bilgi olduğunu sanıyorsun Mavis? Bilmiyorum. Benden nefret etmiyorsun değil mi? Hayatım, ben sana tapıyorum. İç hadi. Gerçekten mi? Mavis kendisine söyleneni yaptı ve içkiyi içti. Senden gerçekten hoşlanıyorum, Rourke. Sadece bana yardımcı olduğun ya da zenginliğin için değil. Sen olmasan zayıflar ne yapardı türünden bir insansın, değil mi? Sanırım öyleyim. Ama ne olursa olsun Dallas'ı çok mutlu ediyorsun. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığı için şimdi ne kadar mutlu olduğunun kendisi bile farkında değil. Bunu biliyor muydun? Evet. Şimdi 3 kez yavaş ve derin nefes alıp ver. Hazır mısın? 1. Peki. Mavis bakışlarını Rourke'un gözlerinden ayırmadan 3 kez derin derin nefes alıp verdi. Bu işi iyi biliyorsun. İnsanları sakinleştirmeyi yani. Eminim bunu onun için yapmana pek izin vermiyordur. Hayır, vermiyor. Ya da yaptığım zaman fark etmiyor. Rourke gülümsedi. Onu ikimiz de tanıyoruz, değil mi Mavis? İkimiz de seviyoruz. Çok üzgünüm. Mavis ağlamaya başladı ama artık sakindi. Sana verdiğim diski izledikten sonra fark ettim. En azından bir kısmını. Benim videodan alınmış bir kopya bu. Gizlice izledim. Daha sonra kullanmayı düşünüyordum. Ama bir not vardı. Başını eğdi ve ellerine baktı. İlk defa izledim ve hepsini ilk kez duydum. Bir kopyasını Dallas'a verdi ama bu versiyondan sonra yaptığı düzeltmelerle. Aniden sustu ve yaşlı gözlerini Rourke'a çevirdi. Bunun için onun canını yakmanı istiyorum. Canını gerçekten çok yakmanı istiyorum. Kaldığım yerden izle. Rourke bir şey söylemedi. Yerinden kalktı ve diski eğlence birimine taktı. Ekran ışıkla ve müzikle doldu. Sonra da ses ve yoğunluk azalırken ön planda Jess'in sesi duyuldu. Sonuçların ne olacağından emin değilim. Bir gün kaynağa ulaşacak anahtarı bulacağım. Şimdilik sadece tahmin yürütebilirim. Telkin anılara yöneliktir. Travmanın yeniden aktif hale getirilmesi. Dallas'ın zihnindeki gölgelerin özüne. Bu nefes kesici bir şey. Bu gece diski izledikten sonra nasıl bir rüya görecek? Her şeyi benimle paylaşması için onu kandırana dek ne kadar bekleyeceğim? Ne tür sırlar saklıyor? Bu çok büyük bir soru işareti ve merak etmek çok eğlenceli. Rourke'un karanlık yönlerine sızmak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle böyle bir yönü olduğunu biliyorum. Yüzeye o kadar yakın ki neredeyse göze görülebilir. İkisini birlikte ve sadece içlerindeki hayvanın kontrolünde düşünmek beni çok fazla etkiliyor. Bu proje için daha hayranlık uyandırıcı başka denekler düşünemiyorum. Kapıyı araladığı için Mavis'e teşekkür etmem gerek. 6 ay içinde bu ikisini çok iyi tanıyacak, tepkilerini çok iyi tahmin edebilecek, onları istediğim noktaya yönlendireceğim. Sonrasında da hiçbir sınır olmayacak. Ün, servet, her şey. Sanal zevkin lanet olasıca babası olacağım. Disk devam ederken Rourke sessizce bekledi. Parmaklarının arasında pudra gibi dağılacağını bildiği için diski çıkarmadı. Çoktan canını yaktım bile dedi sonunda. Ama yeterince değil, yarısı kadar bile değil. Mavis'e döndü. Genç kadın ayağa kalkmıştı ve bir peri gibi küçük vücudu titriyordu. Bütün bunlardan sen sorumlu değilsin dedi Rourke. Bu belki doğrudur. Bunu anlamam gerek. Ama ben olmadan sana ve Dallas'a o kadar yaklaşamayacağını biliyorum. Bu onu içeride tutmaya yeter mi? Sanırım kilidin döndüğünü duyacak ve bir kez daha aynı sesi duymak için çok uzun bir süre beklemesi gerekecek. Diski bana bırakır mısın? Tabii. Artık ensenden çekileyim. Ne zaman istersen gelebilirsin Mavis. Mavis'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Dallas için olmasaydı beni gördüğün anda aksi yönde koşmaya başlardın. Rourke yaklaştı ve o titrek dudaklarını şefkatle öptü. Bu da çok büyük bir hata ve benim kaybım olurdu. Senin için bir araba çağırayım. Buna mecbur değilsin. Ön kapıda bir araba senin için bekliyor olacak. Mavis burnunu sildi. O muhteşem limuzinlerinden biri mi? Kesinlikle. Rourke küçük dostunu kapıya kadar geçirdi ve kapıyı arkasından kapadı. Düşünceliydi. Jesse içeri tıkmak için bir delil olarak diskin yeterli olacağını umuyordu. Geri döndü ve iki makineye de verileri ekranda görüntülemelerini emretti. Masasının arkasına geçerek sanal gerçeklik gözlüklerini aldı ve verileri inceledi. Eve bakışlarını tabancaya indirdi. O açıdan hangi ayarda olduğunu kestirmesi mümkün değildi. ani bir hareketin hafif rahatsızlıktan ölüme kadar değişebilecek bir sonuca yol açacağını biliyordu. Bir sivilin o silahı taşıması ve kullanması yasa dışıdır, dedi soğuk bir ses tonuyla. Bunun şu anda bir önemi olduğunu sanmıyorum. İçinde bulunduğumuz şartları düşünürsen. Kendininkini çıkar Eve, yavaşça ve parmak uçlarında. Sonra da masanın üzerine bırak. Seni incitmek istemiyorum, diye uyardı Reyna. Eve herhangi bir uzlaşma belirtisi göstermeyince. Hiç istemedim, gerçekten. Ama gerekeni yapmaktan çekinmem. Bakışlarını Reyna'nın gözlerinden ayırmadan Eve yavaşça silahına uzandı. Sakın kullanmayı düşünme. Bu alet maksimuma ayarlı değil ama oldukça yüksek. El ve ayaklarını günlerce kullanamazsın. Beyin hasarı kalıcı olmamasına karşın bir hayli rahatsızlık vericidir. Eve bir polis silahının neler yapabileceğini iyi biliyordu. Kendi silahını yavaşça çıkardı ve masanın köşesine bıraktı. Beni öldürmek zorundasın Reyna ama bunu yüz yüze kişisel olarak yapman gerek. Diğerlerine benzemeyecek. Bundan sakınmaya çalışacağım. Kısa, acısız, hatta zevkli bir sanal gerçeklik seansıyla hafızanı harekete geçirip seni hedefe yönlendirebiliriz. Jesse, iyi hedef aldın Eve. Neden o şekilde devam etmesin? O dört kişiyi neden öldürdün Reyna? Onlar kendilerini öldürdü Eve. Charisse Dwayne'in binadan atladığında sen oradaydın. Kişi kendi gözleriyle gördüğüne inanmalıdır. Reyna derin bir iç çekti. Ya da çoğu insan gördüğüne inanır ama sen onlardan değilsin, değil mi? Onları neden öldürdün? Sadece belli bir zamanda, belli bir şekilde yaşamlarına son vermeleri için onları teşvik ettim. Peki neden? Reyna güzel omuzlarını kaldırdı. Yapabildiğim için. Güzel bir gülümsemeyle Eve baktı ve neşeli bir kahkaha attı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 357. Devamı 21. ayrımda.